Kitabın adı Kayıp Sembol, yazarı Dan Brown, 19. ayrım. Trish dün 3. bölmede her zaman biraz tedirginlik duyardı ama şu an hissettiği ürperti daha farklıydı. İçgüdüseldi, ilkeldi. Bu hissi göz ardı etmeye çalıştı ama daha da güçlenerek hemen geri döndü. Endişesinin kaynağını belirleyemese de içgüdüleri ona gitme vaktinin geldiğini söylüyordu. Tanka uzanıp ışığını kapatırken, her neyse işte bu da mürekkep balığıydı dedi. Catherine'in yanına gitsek iyi. Ağzının üstüne kapanan iri el başını geriye çekti. Bedenini bir anda kavrayan güçlü kol onu sert bir göğse bastırıyordu. Trish bir anlığına girdiği şok nedeniyle uyuşmuştu. Ardından korkuya kapıldı. Adam onun göğsünü yoklayarak anahtar kartını kavradı ve hızla aşağı çekti. Kordon koparken ensesini yaktı. Anahtar kart yere, ayaklarının dibine düştü. Trish kurtulabilmek için mücadele etse de adamın ölçüleri ve gücüyle baş edecek yapıda değildi. Çığlık atmaya çalıştı ama adamın eli sıkıca ağzına bastırıyordu. Malak eğilip ağzını kızın kulağına bastırarak fısıldadı. "Elimi ağzından çektiğimde çığlık atmayacaksın, anlaşıldı mı?" Trish başını hızla sallarken ciğerleri hava almak için can atıyordu. "Nefes alamıyorum." Adam elini ağzından çekince Trish soluyarak derin nefesler almaya başladı. Nefes nefese, "Bırak beni," dedi. "Sen ne halt ettiğini sanıyorsun?" Adam, "Bana pin numaranı söyle," dedi. Trish hiçbir şey anlamıyordu. Catherine, "İmdat, kim bu adam? Güvenlik seni görecek," derken kameraların görüş alanının dışında olduklarını ve zaten hiç kimsenin seyretmediğini biliyordu. Adam, "Pin numaran," diye yeniledi. "Anahtar kartınla uyumlu olan numara." İçini buz gibi bir korku kaplayan Trish, aniden dönüp kıvranarak tek kolunu kurtardı ve adamın gözlerini tırmalamaya çalıştı. Parmakları adamın tenine değip yanağından aşağı kaydı. Trish'in tırnakladığı yerde 4 koyu şerit açıldı. İşte o zaman adamın cildindeki koyu renkli şeritlerin kan olmadığını fark etti. Adam siyah dövmelerini kapatmak için makyaj yapmıştı. Kim bu canavar? Adam insanüstü bir güçle Trish'i döndürüp yukarı kaldırdı ve yüzünü etanole doğru çevirip açık mürekkep balığı tankından içeri itti. Dumanlar Trish'in burun deliklerini yaktı. Adam, "Pin numaran ne?" diye tekrar sordu. Gözleri yanan Trish, yüzünün hemen altındaki mürekkep balığının soluk renkli etini görebiliyordu. Yüzünü sıvaya biraz daha yaklaştırarak, "Söyle," dedi, "numaran ne?" Şimdi boğazı yanıyordu. Nefes almakta zorlanırken 0804 dedi. "Bırak beni. 0804." Kızı biraz daha itince saçları etanole girdi. "Yalan söylüyorsun." Trish öksürürken "Yalan söylemiyorum," dedi. "4 Ağustos doğum günüm." "Teşekkürler Trish." Güçlü elleri Trish'in başını daha sıkı kavradı ve ezici bir kuvvetle aşağı bastırarak yüzünü tankın içine daldırdı. Keskin bir acı kızın gözlerini yaktı. Daha güçlü bastıran adam Trish'in başını tamamen suya gömdü. Trish başının mürekkep balığının kafasına değdiğini hissediyordu. Tüm gücünü toplayarak başını tanktan çıkarmak için geriye doğru sıçramaya çalıştı ama güçlü eller hiç kıpırdamadı. "Nefes almalıyım." Sıvının altında gözlerini veya ağzını açmamak için mücadele etti. Nefes alma güdüsünü bastırırken ciğerleri yanıyordu. "Hayır, yapma." Ama sonunda nefes alma refleksi onu yendi. Ağzı birden açıldı ve ciğerleri vücudunun ihtiyaç duyduğu oksijeni almak için genişledi. Yakıcı bir dalgayla etanol ağzından içeri aktı. Kimyasallar boğazından aşağı inerken hiç hayal etmediği bir acı duydu. Neyse ki bu acı dünyası kararana kadar sadece birkaç saniye sürdü. Tankın yanında duran Malak soluklanırken verdiği zarara baktı. Kadının cansız bedeni, yüzü hala etanolün içinde, tankın kenarından sarkıyordu. Onu orada görünce, hayatı boyunca öldürdüğü diğer tek kadını hatırladı. Isabel Solomon. Uzun zaman önceydi, başka bir hayatta. Malak kadının cesedine baktı. Onu iri kalçalarından kavrayıp mürekkep balığı tankının kenarından aşağı kayıncaya kadar itti. Trish dün etanolün içine baş aşağı kaydı. Vücudunun geri kalanında sıvının içine daldı. Dalgacıklar sonunda durulduğunda bedeni dev deniz yaratığının üstünde cansızca yüzüyordu. Giysileri ağırlaşınca karanlığın içine kayarak batmaya başladı. Trish dünün cesedi yavaş yavaş dev hayvanın üzerine yerleşti. Ellerini kurulayan Malak, plexiglas kapağı yerine koyup tankı kapattı. Islak bölmenin artık yeni bir numunesi var. Trish'in anahtar kartını yerden alıp cebine attı. 08.04. Malak Trish'i lobide ilk gördüğünde işine yarayacağını anlamıştı. Daha sonra onun anahtar kartıyla şifresinin kendi garantisi olacağını fark etmişti. Eğer Catherine'in veri deposu Peter'ın söylediği kadar güvenli bir yerse, açması için Catherine'i ikna etmekte güçlük çekecekti. Şimdi kendi anahtarım var. Artık Catherine'i kendi isteklerine boyun eğdirmek için uğraşmayacağına seviniyordu. Malak doğrulup ayağa kalkarken camda kendi yansımasını gördü. Makyajı bozulmuştu ama artık bunun önemi yoktu. Catherine farkına vardığında çok geç olacaktı. 38. Bölüm. Bakışlarını kafatasından çevirip karanlıkta Langdon'a dönen Sato, "Burası mason odası mı?" diye sordu. Langdon sakince başını salladı. "Buraya tefekkür odası denir. Bu odalar, masonun kendi ölümlülüğü üzerine düşündüğü sevimsiz ve sade yerler olarak tasarlanırlar. Ölümün kaçınılmazlığını düşünerek meditasyon yapan mason, yaşamın faniliği hakkında değerli bir bakış açısına sahip olur." Ürkütücü yere göz gezdiren Sato'nun ikna olmadığı açıktı. "Burası meditasyon odası mı?" "Aslında evet, bu odalarda hep aynı semboller bulunur. Kafatası ve çapraz kemikler, tırpan kum saati, kükürt, tuz, boş sayfa, mum ve diğerleri. Ölümü çağrıştıran semboller masona bu dünyadaki hayatını nasıl daha iyi yaşayabileceğini düşündürür." Anderson, "Ölüm mabedi gibi" dedi. "Zaten konu da bu. Simge bilim öğrencilerimin çoğu ilk başta aynı tepkileri verirler. Langdon onlara genellikle tefekkür odasının güzel fotoğraflarını içeren Beresniyak'ın farmasonluk sembollerini ödev verirdi." Sato, "Peki öğrencileriniz masonların kafatasları ve tırpanlarla meditasyon yapmalarını sinir bozucu bulmuyorlar mı?" diye sordu. "Hristiyanların çarmıha çivilenmiş bir adamın önünde veya Hinduların Ganesha isimli dört kollu bir filin huzurunda dua etmelerinden daha sinir bozucu değil. Ön yargıların sebebi bir kültürün sembollerini yanlış anlamaktır." Arkasını dönen Sato'nun ders dinleyecek havada olmadığı anlaşılıyordu. Nesnelerin durduğu masaya yöneldi. Anderson feneriyle yolunu aydınlatmaya çalıştı ama ışık zayıflamaya başlamıştı. Daha parlak çıkması için fenerin dibine eliyle vurdu. Üçlü bu dar yerde biraz daha ilerleyince kükürtün keskin kokusu Langdon'un burun deliklerine doldu. Alt bodrum rutubetli bir yerdi ve havadaki nem çanağın içindeki kükürtü etkinleştiriyordu. Masanın başına varan Sato başını eğip kafatasıyla diğer nesnelere baktı. Yanına giden Anderson, zayıf fener ışığıyla masayı aydınlatmak için elinden geleni yapıyordu. Masadaki her şeyi inceleyen Sato sonunda ellerini kalçalarına koyarak içini çekti. "Nedir tüm bunlar?" Langdon bu odadaki nesnelerin özenle seçilip yerleştirildiklerini biliyordu. Masaya doğru yanlarına ilerlerken kendini hapsolmuş hissediyordu. "Bunlar dönüşüm sembolleri" dedi. "Kafatası veya kaput mortuum. Öldükten sonra insanın geçireceği son değişimi temsil eder. Bir gün hepimizin fani bedenlerimizden ayrılacağını hatırlatır. Kükürt ve tuz dönüşümü kolaylaştıran simyasal hızlandırıcılardır. Kum saati zamanın dönüşüm gücünü temsil eder." Yanmayan mumu gösterdi ve bu mum ilkel ateş ile insanın cehalet uykusundan uyanışını temsil eder. Yani aydınlanma yoluyla dönüşümü. Köşeyi işaret eden Sato, "Peki ya bu?" diye sordu. Anderson zayıf fener ışığını duvara yaslanmış dev tırpana çevirdi. Langdon, "İnsanların sandığı gibi bir ölüm simgesi değildir" dedi. "Tırpan aslında doğanın dönüştürücü özelliğinin simgesidir. Doğanın sunduğu hediyeleri biçer." Sessizleşen Sato ile Anderson belli ki etraflarındaki bu tuhaflığı anlamaya çalışıyordu. Langdon ise buradan çıkmak için can atıyordu. Onlara "bu odanın alışılmadık bir görüntüsü olduğunu farkındayım" dedi. "Ama burada görecek bir şey yok. Gerçekten de her şey normal. Pek çok mason locasında buna benzer odalar bulunur." Anderson, "ama burası bir mason locası değil" dedi. "ABD Kongre binasındayız ve bu odanın binamda ne işi olduğunu öğrenmek istiyorum." Masonlar bazen meditasyon yapmak için buna benzer odaları ofislerine ya da evlerine kurarlar. Bilinmedik bir şey değil. Langdon ameliyata girmeden önce ölümlülüğü düşünmek için ofisindeki dolabı tefekkür odasına dönüştüren Bostonlu bir kalp cerrahı tanıyordu. Sato tedirgin görünüyordu. "Peter Solomon'un ölüm üzerine düşünmek için buraya geldiğini mi söylüyorsunuz?" Langdon samimiyetle, "Gerçekten de bilmiyorum" dedi. "Belki de binada çalışan mason kardeşleri için bir mabet olarak tasarlamıştır. Onlara maddi dünyanın kargaşasından uzakta ruhani bir yer sağlamak. veya nüfuslu bir meclis üyesinin insanları etkileyecek kararlar vermeden önce düşünmesine fırsat tanımak için yapmıştır. Sato alaycı bir tonla, harika bir duyarlılık dedi. Ama içimden bir ses, Amerikalıların dolapta tırpanlarla ve kafa taslarıyla dua eden liderlerle ilgili bir sorun olduğunu söylüyor. Ama olmamalı diye içinden geçiren Langdon, liderler savaş ilan etmeden önce ölümü herkesin tadacağını hatırlasalardı, dünya çok daha farklı bir yer olabilirdi diye düşündü. Sato dudaklarını büküp loş odanın dört bir köşesini dikkatle inceledi. Burada insan kemikleriyle kimyasal kaselerinden başka bir şeyler olmalı profesör. Birisi sizi Cambridge'deki evinizden kaldırıp bu odaya getirtti. Langdon çantasına sıkıca sarılırken yanında taşıdığı paketin bu odayla ne ilgisi olabileceğini hala tahmin edemiyordu. Hanımefendi, üzgünüm ama ben burada alışılmışın dışında bir şey göremiyorum. Langdon artık Peter'ı aramaya başlayacaklarını umuyordu. Anderson'ın ışığı yeniden titreşince ona doğru dönen Sato'nun sinirlenmeye başladığı anlaşılıyordu. Tanrı aşkına çok mu zor bir şey istedim? Elini cebine daldırıp bir çakmak çıkardı ve hemen masadaki tek mumu yaktı. Fitili cızırdadıktan sonra yanan mum bu dar yere hayaletimsi bir aydınlık yaydı. Taş duvarlara uzun gölgeler düşmüştü. Alev kuvvetlenince beklenmedik bir manzarayla karşılaştılar. Anderson eliyle işaret etti. Bakın, şimdi mum ışığındaki soluk bir duvar yazısı, yan duvara çizilmiş 7 harf görüyorlardı. Vitriol. Mum ışığı harflerin üzerine kafatası şeklinde bir gölge düşürürken, Sato, tuhaf bir kelime seçimi dedi. Langdon, aslında bu bir kısaltma dedi. Bunun gibi odalarda yan duvara yazılan masonik bir meditasyon düsturudur. Visita intoria terrae, rectificando, invenius occultum lapidem. Sato ona sanki etkilenmiş gibi baktı. Yani, dünyanın derinliklerini ziyaret et, araştırarak gizli taşı bulacaksın. Sato gözlerini kıstı. Bu gizli taşın, gizli piramitle bir ilgisi var mı? Bu karşılaştırmayı cesaretlendirmek istemeyen Langdon omuzlarını silkti. Washington'daki gizli piramitlerin hayalini kurmak isteyenler, Occultum Lapidem'in taş piramit olduğunu söyleyeceklerdir. Evet, kimileri ise felsefe taşından, sonsuz hayat getireceğine veya kurşunu altına dönüştüreceğine inanılan bir madde bahsettiğini söyler. Kimileri Kudzüllaktas, yani Süleyman Mabedi'nin merkezindeki gizli bir taş oda olduğunu iddia eder. Bazıları ise Aziz Petrus'un Kaya gizli öğretilerine gönderme yaptığından bahseder. Her ezoterik gelenek taşı kendi yoluyla açıklar ama Occultum Lapidem değişmez biçimde güç ve aydınlanma kaynağı olarak kabul edilir. Anderson boğazını temizledi. Solomon'un bu adama yalan söylemiş olması mümkün mü? Belki de ona aşağıda bir şey olduğunu söyledi ama aslında yok. Langdon da aynı şeyleri düşünüyordu. Mum alevi ansızın sanki bir hava akımı varmış gibi titreşti. Kısa bir süre karardı ama sonra canlanıp yeniden parladı. Anderson, bu tuhaf dedi. Umarım yukarıdaki kapıyı kimse kapatmamıştır. Odadan dışarı koridorun karanlığına yürüdü. Merhaba. Langdon onun gittiğinin farkında değildi. Bakışları birden yan duvara çevrilmişti. Az önce ne oldu? Bunu gördün mü diye soran Sato da dehşetle duvara bakıyordu. Başını sallayan Langdon'un nabzı hızlanmıştı. Az önce ne gördüm? Yan duvar saniyeler önce sanki önünden bir enerji dalgası geçmiş gibi parıldamıştı. Anderson odadan içeri girdi. Dışarıda kimse yok. O içeri girerken duvar yeniden parıldadı. Geriye doğru sıçrayarak "Vay canına!" diye bağırdı. Üçü birlikte duvara bakarken bir süre hiç konuşmadan durdular. Langdon gördükleri şeyin ne olduğunu fark ettiğinde içi yeniden ürperdi. Parmakları odanın yan yüzeyine dokununcaya kadar yavaşça uzandı. Bu bir duvar değil. Dikkatle bakan Sato ile Anderson yaklaştılar. Langdon, bu bir tuval dedi. Sato hemen ama dalgalandı dedi. Evet, hem de çok tuhaf bir biçimde. Langdon yüzeyi daha yakından inceledi. Tuvalin parıltısı mum ışığını korkutucu bir biçimde yansıtmıştı. Çünkü tuval odadan uzaklaşarak dalgalanmış, yan duvar düzleminden geriye doğru hareket etmişti. Langdon uzattığı parmaklarını nazikçe tuvale bastırdı. Şaşırarak elini geri çekti. Bir boşluk var. Sato, yana çek diye emretti. Langdon'un kalbi şimdi hızla çarpıyordu. Uzanıp tuvali kenarından tuttu ve kumaşı yavaşça yana doğru çekti. Ardında yatan şeye hayretle baktı. Tanrım! Sato ile Anderson yan duvardaki açıklığa ağızları açık bir halde baka kaldılar. Sonunda Sato konuştu. Görünüşe bakılırsa piramidimizi bulduk. 39. Bölüm. Robert Langdon odanın yan duvarındaki açıklığa gözlerini dikti. Tuvalin arkasındaki duvarda kusursuz bir kare delik açılmıştı. Yaklaşık bir metre genişliğindeki açıklık birkaç tuğlanın yerinden sökülmesiyle meydana gelmiş gibiydi. Langdon karanlıkta bir an için deliğin arka taraftaki bir odanın penceresi olduğunu düşünmüştü. Şimdi öyle olmadığını görüyordu. Duvarın içindeki delik birkaç metreyle sınırlıydı. Kabaca yontulmuş bir odacığı andıran oyuk. Langdon'ın müzelerde heykelciklerin konulduğu girintileri anımsattı. Benzer şekilde bu nişin içinde de küçük bir nesne vardı. Yaklaşık 20 santimetre uzunluğunda tek parça granitten yontulmuştu. Dört cilalı kenarı olan zarif ve pürüzsüz yüzeyi mum ışığında parıldıyordu. Langdon onun burada ne işi olduğunu anlayamıyordu. Taş bir piramit mi? Sesinden tatmin olduğu anlaşılan Sato, şaşkın bakışlarınızdan bu piramidin tefekkür odasındaki varlığının tipik bir şey olmadığını anlıyorum dedi. Langdon başını iki yana salladı. O zaman belki Washington'da gizlenen efsanevi Mason piramidiyle ilgili iddialarınızı gözden geçirmek istersiniz. Artık kendini beğenmiş bir ses tonuyla konuşuyordu. Langdon aniden, bakın Bayan Sato diye cevap verdi. Bu küçük piramit, Mason piramidi değil. Yani ABD Kongre binasının göbeğinde bir masona ait gizli bir odada bulduğumuz bu piramit tamamıyla tesadüf öyle mi? Langdon gözlerini ovuşturarak mantıklı düşünmeye çalıştı. Hanımefendi, bu piramit hiçbir şekilde efsaneyi yansıtmıyor. Mason piramidi tepesi som altından yapılmış devasa bir yapı olarak tasvir edilir. Langdon ayrıca bu tepesi düz küçük piramidin gerçek bir piramit bile olmadığını biliyordu. Tepesi yokken bambaşka bir sembolü ifade ediyordu. Bilinen ismiyle bitmemiş piramit, insanın tam kapasitesine ulaşmasının devam eden, sürekli bir çaba olduğunu hatırlatan bir semboldü. Pek az insan farkında olduğu halde dünyada en fazla basılan semboldü. 20 milyardan fazla basılmıştı. Tedavüldeki her bir doların üstünde bulunan bitmemiş piramit, sabırla parlak kapak taşını bekleyerek ülkeye ve Amerikan halkına bir anlamda kendilerini bekleyen istikballerini hatırlatıyordu. Piramidi gösteren Sato Anderson'a aşağı indir dedi. Daha yakından bakmak istiyorum. Saygı namına hiçbir gayret göstermeden kafatasıyla kemikleri bir kenara iterek masada yer açtı. Langdon ise kendilerini özel bir tapınağın kutsallığını bozan adi mezar hırsızları gibi hissediyordu. Langdon'ın yanından nişe uzanan Anderson, iri elleriyle piramidi her iki yanından kavradı. Sonra bulunduğu o acayip açıdan piramidi güçlükle kaldırarak kendine doğru çekti ve ahşap masanın üstüne küt diye bıraktı. Sato'ya yer vermek için geri çekildi. Başkan mumu piramide yaklaştırıp cilalı yüzeyini inceledi. Minik parmaklarını yavaşça önce tepesinde sonra yanlarında gezdirdi. Arka tarafını hissetmek için ellerinin arasına alarak kavradı ama hayal kırıklığıyla kaşlarını çattı. Profesör, daha önce Mason piramidinin gizli bir bilgiyi korumak için inşa edildiğini söylemiştiniz. Efsane böyle, evet. O halde varsayımsal olarak konuşursak, Peter'ı alıkoyan kişi bunun Mason piramidi olduğuna inanıyorsa, o güçlü bilgiyi içerdiğine de inanıyordur. Çileden çıkan Langdon başını salladı. Evet, bu bilgiyi bulsa bile onu büyük ihtimalle okuyamayacaktır. Efsaneye göre piramidin içeriği şifrelenmiştir ve sadece buna layık olan kişi tarafından deşifre edilebilir. Anlayamadım. Langdon sabrı tükendiği halde sakin bir tonla cevap verdi. Mitolojik hazineler daima liyakat sınavıyla korunur. Hatırlayacağınız gibi taşın içindeki kılıç efsanesinde kılıç, barındırdığı muazzam gücü kullanmaya manen hazır olan Arthur'dan başka herkesi geri çevirir. Mason piramidi de aynı fikri temel alır. Ama bu kez hazine bilgidir ve sadece layık olanların çözebileceği şifrelenmiş bir dille, yani kayıp kelimelerden oluşan mistik bir dil yazıldığı söylenir. Sato'nun dudaklarında belli belirsiz bir tebessüm vardı. Bu akşam neden buraya çağrıldığınız anlaşıldı. Anlayamadım. Sato piramidi sakince 180 derece döndürdü. Şimdi piramidin dördüncü yüzeyi mum ışığında parlıyordu. Robert Langdon şaşkınlıkla baktı. Sato, anlaşılan birisi sizin layık olduğunuzu düşünüyor dedi. 19. ayrımın sonu, sayfa 183, devamı 20. ayrımda.